Ayrım 18, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 209. Ek, Öldürmenin Şirketleşmesi, Cinayet AŞ. Tıpkı Beth Hellem Çelik Fabrikaları Şirketi gibi, demişti heyecanla. Teşkilatın bir idare meclisi, bir vezneleri var, büyük bir sendika gibi işlemektedir. Cinayet AŞ'yi ilk fark eden New York Telegraph gazetesi muhabiri, Harry Frankney'in haber müdürü, Bert MacDonald'ın olay patlak verdikten sonraki heyecanlı anlatımı. Mafya cinayetleriyle tanınmış bir örgüt olmakla birlikte bunu Amerika çapında ayrı bir organizasyona dönüştürebileceklerini başlangıçta kimse tahmin etmiyordu. Cinayet sendikası olarak da anılan aynı oluşum ortaya çıkarıldığında, başta adalet mekanizması olmak üzere herkes derin bir şaşkınlık içindeydi. Toplumun mafya cinayetlerini kanıksamasına rağmen bu çapta bir şirket beklenmiyordu doğrusu. Hele de daha sonra ayrıntılarıyla ortaya çıkacağı gibi, ülke çapında 1000 kadar kişinin sipariş üzere aynı şirket tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca, insanların hayreti bir kat daha artacaktı. Önceleri sadece New York'un doğusundaki Ocean Hill ve çevresinde işlenmiş 24 faili meçhul olayını soruşturan görevler işin içinden çıkamamışlardı. Bu çevrede tabancayla, hançerle, et doğranır gibi doğranarak ya da diri diri yakılarak ölmüş, cesetleri lağımlarda, kireç kuyularında, boş arsalarda ya da çalıntı arabaların bagajlarında domuz bağıyla boğulmuş olarak bulunmuştu. Tüm eyalet çapında ise faili meçhul sayısı 200'ü bulmaktaydı. Çoğunun dosyalarını kapatmaya hazırlanan savcı yardımcıları da öngörüsüzlüklerini itiraf ediyorlardı zaten. Eğer biri çıkıp da bize işkence veren bu aydınlatılmamış 200 öldürme suçundan büyük bir kısmının altında bütün memlekete yayılmış ve 1000'den fazla adamın öldürülmesine yol açan korkunç bir entrika saklı olduğunu söylemiş olsaydı, onun yüzüne karşı gülerdik. Dipnot: Burton B. Turkus, Sid Feder, Amerika'da Adam Öldürme Anonim Şirketi, sayfa 31. Cinayet AŞ 1934 yılında kurulmuş ve mafyanın bir ihtiyacından doğmuştu. Aslında her ailenin kendi tetikçileri ve katilleri olmakla birlikte, onlar bulundukları yörelerde hem polis hem de asımları tarafından tanınan kişilerdi. Suç işleye işleye deşifre olmuşlar, sabıka dosyaları, parmak izleri ve fotoğrafları yerel polis birimlerinin arşivlerinde bulunan kimselerdi. O yüzden olay sonrası ilk şüpheli genellikle mensupları olurdu. Dolayısıyla özellikle önemli cinayetlerde bunları kullanmak mafya açısından hiç akıl kârı değildi. Cinayet AŞ'ye ihtiyaç duyulmasının ana sebebi de buydu. Mafyanın kendisini riske atmak istemediği zamanları da olurdu. Gerçi cinayet işleneceği zaman başta aile babaları olmak üzere her aile üyesi kamuya açık bir yere gider ve saatlerce otururlardı. Hatta içlerinde bir bahane uydurup karakola gidenler bile vardı. Böylelikle cinayet saatinde nerede olduklarını kolaylıkla ispatlarlardı. Cinayet AŞ'nin kiralık tetikçileri gelirler, işlerini hallederler ve çekip giderlerdi. Kiralayanlar bile onları tanımazdı. Bunlar Amerika'nın bütün eyaletlerini, şehirlerini dolaşan mobil katillerdi. İşleri bittiğinde şehri sessizce terk ederlerdi. Dolayısıyla aldıkları ücret de oldukça yüksek olurdu. Aslında cinayet anonim şirketi ya da cinayet sendikası olarak bilinen oluşum, Cosa Nostra'nın bir kolu olup kendi başına ve şeklen bağımsız görünümlü bir kartel olarak yıllarca faaliyet göstermiştir. Merkezi komisyon tarafından oluşturulmuş olup ona bağlı çalışırdı. Cinayet AŞ bütün mafya ailelerine hizmet verir ve bu haliyle gruplar üstü görünümdeydi. Faaliyette olduğu süre içinde ülkenin muhtelif şehirlerinde yüzlerce cinayeti gerçekleştirmişti. Cinayet AŞ, mafya ailelerinin tetikçi ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıdaydı. Bünyesinde sadece tetikçileri barındıran mafyanın kendine özel bir tür iş ve işçi bulma kurumu gibiydi. Bu tetikçiler gelişi güzel ve ayak işi denilebilecek cinayetlere bakmazlar, sadece komisyonun görevlendirdiği ya da izin verdiği özel işlere giderlerdi. Bir tür sözleşmeli eleman gibiydiler. Bu acımasız ve soğukkanlı katiller parayı bastıran herkes için çalışırlardı. Ülkenin en ücra köşelerinde bile gidip cinayet işledikleri olmuştu. Mafya tarihinin en acımasız örgütlenmesi. Birçok kriminoloji uzmanının da üzerinde hemfikir olduğu gibi gerçekten de suç tarihinde cinayet AŞ gibi bir örgütlenmeye rastlanmaz. Her dönemde profesyonel katiller, kiralık tetikçiler olmuştur ama bunlar genellikle bireysel çalışan ya da grup içi katillerdir. Böylesine örgütlü ve merkezi bir yapı arz edenini Amerikan Cosa Nostra'sı suç tarihine hediye etmiştir adeta. Cinayet AŞ'nin ateş mangası denen özel ve kadrolu bir cinayet timi olmakla birlikte bazen de acil ihtiyaç durumlarında dışarıdan parça başı çalışan özel bağlantıları vardı. Bu teşkilatın tetikçileri özellikle Brooklyn'de üstlenmişler ve tüm cinayetleri buradan organize ediyorlardı. Bu işe Brooklyn kısmı bakıyordu. Özel hüner ve marifetleriyle bu kızım adam öldürme şirketinin kökünü kazıma bakanlığıydı. Bu adam öldürücüler sendikaya bağlı kimseler değillerdi. Yalnız gerektiğinde sendika bunları kullanırdı. Bu işte boğaz kesmek, muşta ile vurmak ya da bir cesedi çuvala koymak maksadı ile gelişi güzel adam öldürmekten daha ziyade teşkilata bağlı Brooklyn tayfasından hizmet isteyen çeteler hesabına işlenecek cinayetler söz konusuydu. Sözleşme ile adam öldürme, kira ile adam öldürmeydi bu. Dipnot adı geçen eser sayfa 12. Cinayet AŞ'nin başında ise Abe Reles veya Kid Twist isimli kendisi bizzat 12 cinayetin doğrudan sorumlusu bir mafya gangsteri bulunuyordu. Dipnot, Kid Twist Reles tam manasıyla bir manyaktı. İlk suçunu 13 yaşındayken işledi. 5 ay hapis yattı ve çıktı. 15 yaşına geldiğinde gaspçı olmuştu. 17 yaşında ise kaçırıp hırsına geçmek istediği bir fahişe kendisine direnince motosikletiyle onu duvara sıkıştırıp öldürdü. Kendini tutuklayan polislere onu kurtardım diye savundu. Ancak sonradan ifade değiştirdi. Kaza ile çarptığını söyleyip kurtuldu. Cezası tecil edildi. Bu vahşi tabiatlı adam sonunda New York savcılarının başarılı taktiği sonucu yakayı ele verecekti. Yakalanan küçük suçlular korkutularak cezada indirim garantisi verilerek büyüklere ulaşılıyordu. Abe Reles bu yöntemle ağa düşecekti. Louis Buchalter, dipnot mafya tarihinde elektrikli sandalyede can veren tek Cosa Nostra şefidir. Veya Lepke'nin karıştığı ve başta gangster Dutch Schultz'un öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmaya o da dahil edildi. Tabii yakalanan zaten işin başındaki kişilerden biri olunca cinayetleri aydınlatmak hiç zor olmadı. Kendi bilgisi dahilindeki 85 cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Sayfalar dolusu ifade verdi ve ifadesinde emirleri Albert Anastasia'dan aldığını beyan etti. Gerçekte ise örgüt Cosa Nostra'nın komisyonuna bağlı çalıştığından Albert Anastasia'nın dışında işin içinde şefler Joe Adonis, Bugsy Siegel, Meyer Lansky, Willie Moretti, Longitz Willman da vardı. En tepede ise Lucky Luciano bulunmaktaydı. Bu kişiler hakkında ise ifadesi yoktu. İlk etapta onun ifadeleri doğrultusunda 7 kiralık katil elektrikli sandalyeyi boyladı. Cosa Nostra bu sefer de Abe Reles için ölüm emri vermişti. İfade vermesinden tam 17 ay sonra 6 polisin korumasındayken 12 Kasım 1941 günü Coney Island'da Half Moon Oteli'nin 6. katından düşerek esrarengiz bir şekilde öldü. Ölüm biçimi aydınlatılamadı. Polislerden birinin onu ittiği ileri sürüldü ama ispatlanamadı. Tabii Albert Anastasia hakkındaki iddialar ise onun ölümüyle birlikte otomatik olarak düşmüş oluyordu. İşin garibi örgüt açığa çıktıktan sonra 50'li yıllarda da faaliyetlerine devam ettiğinin iddia edilmesidir. Aralarında Chicagolu dedektif Bill Drury, cinayet AŞ tetikçilerinden Philly Mangano, Cosa Nostra'nın komisyon üyelerinden Willie Moretti ve hatta cinayet AŞ'nin asıl şefi Albert Anastasia bir berber koltuğundayken yine aynı örgütün tetikçileri tarafından öldürüleceklerdi. Cinayet AŞ böylelikle mafya tarihine ölümün örgütlenmesi üzerine kurulmuş ve bir şirket gibi çalışan organizasyon olarak geçmişti. Ek, vahşete meyyal tipler, patolojik kriminaller. Ben tıpkı futbol oyuncusu gibiyim, ben böyleyimdir işte. Burada bir iş görmeye geldiğim zaman bir kaplıcaya gelmiş gibi hayal ediyorum kendimi. Büyük çetelerden birindeki patron beni gözüne kestirip seçmiyor mu? Benim için büyük maç asıl o zaman başlıyor. Mafya katili Harry Strauss. Mafya tarihi en alt kademesinden en üstteki yöneticilerine kadar gerçekten de her birinin hayat hikayesi, romanlara ya da filmlere konu olabilecek ilginç tiplerle doludur. Ancak bu insanların hayatlarını yazmak elinizdeki kitabın hacim sınırlarını aşmaktadır. Onları anlatmak için bir mafya araştırma kitabı değil, en az birkaç ciltlik bir mafya ansiklopedisi yazmak gerekecektir belki de. Bunlardan bazıları yükseliş öyküleriyle ya da şeflik yetenekleriyle, cesur ve çılgın tavırlarıyla öne çıkarken, bazıları da şiddet uygulamadaki fütursuz hareketleriyle dikkat çekmektedir. Mafya normalde şiddeti işinin bir parçası olarak görür ve yeri geldiğinde bu konuda çok itidalli davranırken, içlerinden bazıları şiddet ve öldürmekten özel zevk alan ve patolojik tabiatlı diyebileceğimiz tipte kişilerdir. Bunlara örgütün her kademesinde rastlayabileceğimiz gibi zevk için adam öldürmeyi mesleklerinde bir kariyer özelliği haline getirmiş ender kişiler arasındadırlar. Yoksa mafya cinayetleri genellikle intikam, namus, mesaj amacı taşıyanları hariç keyfi boyut taşımayan, rasyonel nedenlere dayanan, özel bir neden olmadıkça fazladan şiddet içermeyen cinayetlerdir. Sayacağımız tipler eğer mafya bünyesinde değil de bireysel davranan kişiler olsaydılar, rahatlıkla patolojik seri katil profiline oturacak kadar vahşete meyyal tipler ya da manyak diyebileceğimiz karakterler arasındadırlar. İşte bunlardan bazıları. Cinayet eksperi Harry Strauss. Bazıları tütün eksperi olur, bazıları şarap eksperi. O ise tam bir öldürme eksperiydi. Öldüreceği kişinin kokusunu kilometrelerce öteden alır, planlarını yapar, işine özel incelikler katmaktan ayrıca haz duyardı. Cinayet aşığının gezginci katiller kadrosundandı. New York'ta oturduğu halde yakalandığında üzerinde Iowa, Kansas, Nebraska'ya ait çok sayıda ikametgah adresi çıkmıştır. Brooklyn'deki cinayet işleme kartelinin en sıra dışı tetikçileri arasındaydı. Cosa Nostra'nın katiller camiasında Big Harry, Pep, daha çok da Pittsburghlu Phil olarak tanınırdı. Ancak o en çok kendisine Brooklynli güzel Brummel denilmesinden hoşlanır ve böyle hitap edildiğinde kendinden geçerdi. Oldukça şık, temiz giyinir ve zarif davranırdı. Görenler onun acımasız bir katil olabileceğini akıllarına dahi getiremezlerdi. İnsanlar üzerinde bir beyefendi imajı bırakırdı. Önceden özel bir şart koşulmadığı sürece işi nasıl becereceğini kendi belirler ve bu konuda tarz sahibi olmakla övünürdü. Ancak tabancadan çok boğma ipi veya muşta kullanmaktan hoşlanırdı. Görev çantasında mesleğinin gerektirdiği lüzumlu malzemeleri muhakkak bulunur ve ilaveten birkaç da gömlek olurdu. Çünkü üstü her an kirlenebilirdi. Boş durmaktan hiç hoşlanmaz ve üzerine iş alabilmek için elinden geleni yapardı. Bir Gestapo ajanı gibi kötülük içine işlemişti. Kasabın et kıyma makinesi gibi duygusuzdu. Kan dökmeye öyle susamıştı ki sıra kendisinde olmadığı halde sözleşmeyi yerine getirmek için gönüllü olarak ortaya çıkardı. Öyle hevesli ve öyle becerikli bir adam öldürücüydü ki dışarıdan çetelere teşkilatın komisyoncuları için özel görevler çıkınca bu görevleri yerine getirecek kimse olarak çoğu zaman o seçilirdi. Dipnot Burton B. Turkus Sitfeder, Amerika'da Adam Öldürme Anonim Şirketi sayfa 13. Harry Strauss ya da Brooklynli güzel Brummel mesleğinde zirve yapan kişilerden biriydi. Tam 12 şehirdeki aralarında Boston, Chicago, Philadelphia, Miami, Detroit de vardı, 30 kadar insanı öldürmüştü. Öldürdüklerinin 7 tanesi Connecticut'taydı ve polis hiçbirini çözememişti. Connecticut'ın Summer bölgesinde 20 Kasım 1933 günü işlenen cinayet onun tarzı hakkında yeterince ipucu vermektedir. O gün dikenli tellere asılmış bir adamın cesedi bulunmuştu. Bu kişi içki kaçakçısı Al Silverman'dı. Muhtemelen dostlarına kazık attığı için öldürülmüştü. Kolları bacakları kafası hançerle parçalanmıştı. Yüzü yediği yumruklardan dolayı tanınmaz haldeydi. Belli ki Harry Strauss cinayeti gerçekleştirirken bütün hünerini göstermişti. Kendisine diğer bir katil olan Ocean Hill'li sırıtkan surat Happy Mayone'de yardım etmişti. Dion O'Banion, paranoyak, duygusal, cani ve çiçekçi. Mafya tarihinin belki de en ilginç mafya liderlerinden biriydi. Daha çocuk sayılacak yaşta suça bulaşmıştı ve Küçük Cehennemlikler isimli bir çetenin üyesiydi. Hırsızlık, soygun ve adam bıçaklamaktan hapis yattı. Büyüdüğünde artık bir kasa soyguncusu ve kabadayıydı. Bir keresinde iş üstünde yakalandı ama belediye meclisi üyelerinden biri onun için 30 bin dolar rüşvet dağıtıp beraat etmesini sağladı. Ardından kanun dışı alanda hızla yükseldi. Dion O'Banion İrlandalıydı ve Chicago'nun kuzeybatısına 1920'li yıllarda onun grubu egemendi. Bu konumuna İrlandalı oylarını blok halde pazarlamasıyla erişmişti. İtiraz eden çıkarsa adam kaçırılır, dövülür, bir yeri kırılır ve ikna edilirdi. Bu yüzden siyasiler üzerinde oldukça etkiliydi. Çünkü seçilip seçilmemeleri O'Banion'un İrlandalı hemşerilerine söyleyeceği bir çift söze bağlıydı. Bölgedeki İrlandalıların doğal lideriydi o. Giydiği her elbisede tabanca koymak için özel dizayn edilmiş fazladan 3 cep vardı. Çok iyi nişancıydı ve biri koltuk altı, biri solda ve diğeri de pantolon kemerinin tam ortasında olmak üzere en az 3 tabanca taşırdı. Adam öldürmekten hiç çekinmez, sanki basit bir şey yapıyormuşçasına hareket ederdi. İnsan öldürürken mavi gözleri parlar, dudaklarına çocuksu bir gülümseme yerleşir ve suratı sevimli bir gaddarlıkla parlardı. Sonra da hiç düşünmeden ateş ederdi. Yabancılara karşı paranoya derecesinde kuşkucu bir tavrı vardı. Yabancı biri yanına yaklaştığında hemen atış pozisyonu alır ve en ufak yanlış bir hareketinde silahını çekmeye hazır olurdu. Kızdığı zaman da ateş etmekten hiç çekinmezdi. Zamanın polis müdürü Morgan Collins'a göre kendi eliyle öldürdüğü veya haklarında öldürme emri verdiği en az 25 kişi olmalıydı ama hiçbiri ispat edilemiyordu. Paranoyası ileri raddedeydi ve sürekli olarak izlendiği düşüncesine sahipti. Bu yüzden az daha başı belaya bile girecekti. Herald Examiner gazetesi muhabirlerinden Edward Dean Sullivan'a hastanede yatan bir insan için en iyi pronun hangisi olduğunu sormuştu. "Ne o, biri mi hasta?" diye sormuştu Sullivan. O'Banion bir gazete küpürü göstermişti kendisine. Arthur Wadis adında bir işçinin bilinmeyen bir kişinin saldırısına uğrayarak bacağından vurulduğu yazılıydı gazetede. "Bu sabah," diyerek anlatmaya başlamıştı O'Banion. "Madison Köprüsü'nden geçiyordum. Dalmışım. Bir şeylere takılmış kafam. Aklım başka yerde anlayacağın. Son günlerde birisi izleyip duruyor beni çünkü. Köprüden geçen arabalardan birinin egzosu patlamış. O anda çakamadım ne olduğunu. Gördüğüm ilk adama ateş ettim. Bu herifmiş meğerse. Zavallıya bir kutu puro yollayayım bari diyorum." Dipnot: John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 112. Ne var ki Dion O'Banion'ın benzeri tavırları bitmek bilmiyordu. Üstelik hiç çekinmeden herkesin gözü önünde adam vuracak kadar da gözü karaydı. Kendisine söylenen her sözden anlam çıkaran ve bunların bazılarını hakaret kabul eden ve hemen silahına sarılan O'Banion, bir tiyatronun girişinde boks hakimi David Miller ve Max Miller'ı kurşun yağmuruna tutmuştu. Tiyatronun içinde tartıştığı adamı çıkışta kapıda bekledi ve yüzlerce kişinin gözü önünde David Miller'ın karnını kurşunla doldurdu. Bu arada yaralı ağabeyinin yardımına koşan Max Miller'a da bir kurşun sıktı. Sonra sırıtarak ayrıldı olay yerinden. Tutuklanmasına tutuklandı ama hatırlı kişiler araya girdiler ve adamlar şikayetçi olmadı. Bu gibi birçok olayı olmasına rağmen mafya lideri olduktan sonra bir gün bile hapis yatmayacaktı Dion O'Banion. Politikacı ve bürokrat dostları sürekli onu kollamışlardı. Duygusal ve romantik bir adamdı Dion O'Banion. Çiçeklere bayılırdı. Bir çiçekçi dükkanına ortak oldu ve sabahtan akşama kadar dükkanda oturup işlerini oradan idare etti. Zamanla gangsterler dünyasının bir numaralı çiçekçisi oldu. Bir mafya üyesi öldü mü hemen çelenk siparişleri o Banyan'a verilirdi. Gece oldu mu da dükkanını kapatır ve çetesiyle birlikte hırsızlık, soygun gibi işlere çıkarlardı. Daha sonra kaçak içki üretimine de başlayacaktı o Banyan. Sonunda Dion O'Banion çiçekçi dükkanında bir başka mafya üyesinin cenazesi için çiçek siparişlerini hazırlarken 10 Kasım 1924 günü 3 kiralık katil tarafından 7 kurşun bedenine, 1 kurşun da kafasına sıkılmak suretiyle öldürüldü. Onu öldürenlerin arkasında düşman oldukları Chicagolu İtalyan mafyasının şefleri ve Al Capone vardı. İlginç olan psikopat kişilikli mafya liderinin son derece evcimen bir adam oluşuydu. Eşi Viola onu son derece evine bağlı biri olarak anlatıyor. Ayrıca çapkınlığı ve içkisi olmayan sade bir adam olarak tanımlıyordu. En büyük zevkleri arasında evde radyo, otomatik piyano ve gramofonda müzik dinlemek, tiyatroya gitmek vardı. Tiyatroya gideceği zamanda Dion O'Banion smoking giyerdi. Mafya gangsterlerini şık giyinmeye özendiren de oydu. Ayrıca annesinin mezarını ziyaret eden hasta ve yaşlı babasıyla ablasının geçimini sağlayan bir kişiydi. Son derece yardımseverdi. Bölgesindeki hasta, aç ve fakirlerin ihtiyacını karşılardı. Bir keresinde de sakat bir çocuğun bütün masraflarını üstlenmişti. Çocukları yoktu ama onu tanımayan biri iyi bir aile babası, iyi bir eş ve iyi bir sorumlu yurttaş diyebilirdi rahatlıkla. Benzer bir manyak karakterli mafya mensubu da 1920'lerin başındaki Lupo, yani kurt lakaplı Ignazio Saietta'ydı. Harlem'deki cinayet ahırının sahibiydi. Burada kurbanlarına çeşitli işkenceler yapan Saietta, onları kasap çengellerine asar ve özel fırınında canlı canlı yakardı. Polis raporlarına göre bu türden tam 60 cinayeti vardı. Bu ahırda aynı zamanda mafyaya giriş törenleri yapılırdı. Mafyanın ekonomi politiği, kriminal girişimcilik ya da jungle ekonomisinin sırtlanları. Yeraltı dünyasında Wall Street gibi bir kurum olmadığına göre bu dünyadaki zenginliğin büyüklüğünü gösterebilecek hiçbir kanıt da bulunamaz. G. Lundberg. İnsanlar bir piyasayı nedense normal kurallarına göre işleyen kurulu bir mekanizma gibi düşünürler. Aynı şekilde bütün piyasa aktörleri de normal koşullarda yer alır ve rollerini sürdürürlerken dışarıdan hiçbir yabancı aktör buna dahil olmaz. Oysa hemen hemen dünyanın bütün ekonomilerinde küçük veya büyük bir piyasa daha vardır. Bu piyasa yasa dışı piyasadır ve onun yarattığı sektöre de suç sektörü adı verilir. Bu piyasada ne üniversitelerin ekonomi bölümlerinde söz edilir ne de profesörler tarafından dersi verilir. Koca koca ciltleri olan ekonomi kitaplarında da bu piyasa yer almaz. Hele de köşeli ekonomi teorilerinde kendisinden neredeyse hiç söz edilmez veya şöyle bir değinilip geçiştirilir. Sanki yokmuş gibi davranılır ve hesapları alt üst etmesine izin verilmez. Oysa bu piyasanın diğer normal ya da yasal piyasalardan işlem hacmi ve ekonomide oynadığı rol bakımından hiç aşağı kalır yanı yoktur. Üstelik söz konusu piyasa normal piyasaya bitişik bir arada ve iç içe yaşar. Onun yarattığı ekonomik sonuçlar birçok sektörü fersa fersa aşabilecek kapasitede olduğu halde ne istatistiklerde, ne bütçelerde, ne de muhasebe defterlerinde görülür. Normal piyasa kalemlerinde adı bile geçmeyen suç sektörü, dünyada en geçerli ve istihdam haddi en geniş sektörlerden biridir. Kendine özgü yatırımcı veya girişimcileri vardır. Ancak onlar dünyaca ünlü ekonomi dergilerinin yılın iş adamı listelerinde pek görünmezler. Yasa dışı piyasa ya da suç sektörü. Oysa her ekonomide gerçekte iki tür piyasa vardır. Bunlardan ilki görünen yani yasal piyasadır. Burada işler genellikle yasalara ve kurallara uygun olarak yürür. Devletin üretilmesine izin verdiği mal ve hizmetler yasal sınırlar içinde topluma arz edilir. Burada çetin bir rekabet olsa da en azından rekabet çıplak, zor ve şiddet yoluyla yürütülmez. Bu piyasanın savaş araçları ise bambaşkadır. Faaliyetleri devlet tarafından denetlenir ve açık olarak hesap verir. Bunun yanı sıra bir de yasa dışı piyasa ya da yeraltı piyasası diyebileceğimiz bir piyasa daha vardır ki, yasal görünümlü olabilir, bu alanın kuralları bambaşka yol ve yöntemlerle yürütülür. zor kullanma ve şiddet belirleyici metodudur. Bu piyasa toplumun yasalara veya ahlaka uygun olmayan mal veya hizmetlerini, yani ihtiyaçlarını üretir ve arz eder. Ancak onların dükkanlarının tabelaları ve ticaret odalarında sicil kayıtları yoktur. Yasal ekonominin açık, eksik ya da boşluklarını kapatmada pek maharetlidirler. Bu piyasa ise en azından doğrudan ve açık olarak devlet tarafından denetlenmez ve hesap vermesi söz konusu değildir. Hatta pratikte devletin birçok işlevini üstlenir ve çoğu durumda devletten daha katı davranabilir. Zor kullanma ve şiddet belirleyici yöntemdir ve diğer piyasa kurallarını bir anda işlevsizleştirir. Mafyanın sunduğu mal veya hizmetler normal piyasa koşullarında temin edilemeyecek türden şeyler olmakla birlikte onların da kendilerine göre bir piyasası ve arz-talep yasası vardır. Bunlar genelde kolaylıkla ulaşabileceğiniz ya da köşedeki marketten satın alabileceğiniz türden şeyler değildir. Şartları ülkeden ülkeye, zamandan zamana değişse de uyuşturucu, fuhuş, pornografi, organ ticareti, nükleer madde kaçakçılığı, antika eşya ve mücevher kaçakçılığı, muhtelif kaçak mallar, evcil hayvan kaçakçılığı, kara borsa mallar, ucuz çalıntı mallar, silah, sahte kimlik ve pasaport ve resmi belge üretimi, kiralık katil bulma, muhtelif aracılık hizmetleri ve benzerleri. Her zaman ve her yerde kolaylıkla bulunabilen şeyler değildir. Mafya o kadar çeşitli ve akla hayale gelmeyecek alanlarda at koşturur ki insan hayrete düşebilir. Ayrıca mafya yasal malların taklit, kopya ve korsan çoğaltılması yoluyla da geniş bir gelir elde eder. Bu tür şeyleri temin etmek için mafyaya başvurmak zorundasınızdır. Mafya böylesi alanlarda hemen devreye girer ve bu noktada çok beceriklidir. Parası ödendikten sonra mafyanın temin edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Mafyanın diğer faaliyet alanlarını da hesaba kattığınızda kumar, eğlence yerleri, barlar, organizatörlük, inşaat arazi işleri, hal, pazar gelirleri, koruma haraçları, tahsilat gelirleri, iş takibi, kalpazanlık, şantaj, soygun ve hırsızlık gelirleri gibi ortada külliyetli miktarlara varan bir suç piyasası çıkıyor. Bu kara piyasanın vergisiz kara paraları ile faaliyetlerini daha da katlıyorlar. Mafya böylelikle yasa dışı yollardan büyük bir servet birikimi elde eder ve daha geniş hareket imkanı sağlar. Yeni sektörlere yönelir. Örneğin mafya özel liman ve marina işletmeciliği, armatörlük, deniz, hava ve kara taşımacılığı gibi alanlara özel yatırım yapar. Bu sayede hem kayıt dışı paralarını yasallaştırıp yasal iş adamı kimliği edinir hem de muhtelif kaçakçılık faaliyetleri için çok uygun lojistik bir zemin hazırlar. Üstelik bazen bu kimliklerini öylesine alaycı bir şekilde dışa vururlar ki sanki bana bir şey yapamazsınız der gibidirler. Uyuşturucu imparatoru Lucky Luciano da Amerika'dan Sicilya'ya döndüğünde görünürde tıp aletleri ve okullar için sıra imalatına girişmiştir. Luciano kendisine soru soranlara şunları söyler. Eğitimin bugün için en önemli sorunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ülkemin çocukları için sıra imalatına girişmekten ve onların bir anlamda eğitimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Dipnot Emine Çaykara dünden bugüne değişen yüzüyle mafya sayfa 57. Kısaca mafya liberalizmin ona sağladığı bütün avantajları kullanırken kendi piyasasını genişletmek için diğerlerinin özgürlüklerini daraltmak, zor kullanma ve şiddet yoluyla azami ve ölçüsüz fayda sağlamak için elinden geleni yapar. Bu haliyle bir tür piyasa eşkıyası gibi davranır. 18. ayrımın sonu. Sayfa 223.